Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bir haftalık aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Bu hafta yine bendeniz İbrahim Baran ve İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Ebubekir Ceylan hocamızla birliktesiniz. Bu programımızda hepimizin ihtiyaç duyduğu ve sıkça tartıştığı, gerek toplumsal anlamda gerek bireysel anlamda kişilerin birbirleri arasındaki ilişkilerle, kişilerin toplumla ilişkisiyle, devlet ilişkisiyle karşı karşıya kaldığı bir problemin tarihini masaya yatıracağız. Adalet kavramını konuşacağız. Osmanlı'da adalet kavramını konuşacağız. Malumunuz Osmanlı adalet üzerine tesis olunan bir devletti. Divanın kapısında bir hadis-i şerif yazdığı hep bilinir, konuşulur. Bir saatlik adalet 80 yıllık nafile ibadetten daha hayırlıdır diye divan üyelerine ve padişaha adaletin ne kadar önemli olduğunu göstermesi ve anlatması bakımından yazılan bir hadis-i şerifti bu, o divanın girişine. Bu hafta inşallah dilimiz döndüğünce hocamızla Osmanlı'da adalet kavramını ve adalet konusunu masaya yatıracağız. Hocam programımıza hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Tabii adalet deyince herkesin böyle zihninin, gönlünün bir yerlerinde hocam böyle bir şeyler hareketlenmeye başlıyor. Yani bugün maalesef ahir zaman hastalığı mıdır bilmiyorum ama insanların birbirleriyle olan ilişkilerinde bile adaletin tam anlamıyla sağlanamadığı bir dönemde yaşıyoruz. Evet. En çok muzdarip olduğumuz konu bu. Ve maalesef evet. Yani Osmanlı İmparatorluğu, Devleti Aliye, Osmaniye gibi bir muhteşem devletin varisleri olarak bu durumu yaşıyoruz. Niye bu kadar hani abartarak söylediğimi de dinleyicilerimiz program içerisinde siz Osmanlı'daki adalet sistemini aktardığımızda anlayacaklardır. Şuradan başlayalım isterseniz hocam. Hani Osmanlı adalet üzerine tesis edilen bir devletti dedim. Hı-hı. Osmanlı'da adaletin önemi neydi? Yani bu tabii ifade iddialı bir ifade midir?
Evet. Şimdi demin de ifade ettiniz. Biz adalet deyince hep Hazreti Ömer'i hatırlıyoruz. Evet. Değil mi? Adalet mülkün temelidir sözünü hatırlıyoruz. Devletin esası aslında ayakta tutan en önemli unsur. Şimdi Osmanlı bağlamında da şunu söyleyelim. Bir bugün Osmanlı arşivine gittiğinizde bile bir sürü yabancı araştırmacıyı görüyorsunuz. Hı hı. Amerika'dan, Kanada'dan, Japonya'dan, işte Avrupa'dan birçok araştırmacı geliyor. Yani geçmiş 10 yıllardan itibaren bu araştırmacıların önemli bir kısmı Osmanlı Devleti'ni ayakta tutan önemli kurumlar neydi? Bunu 600 sene ayakta tutan unsurlar neydi? Yani bilhassa çok uluslu devletler, yani Amerika Birleşik Devletleri gibi bu sorunun cevabıyla yakından ilgileniyordu. Ve tarihçiler, araştırmacılar bazı unsurları öne çıkartmış. Yani Osmanlı'yı ayakta tutan ya da Osmanlı başarısını sağlayan noktalar bakımından. Kimisi İşte Osmanlı'daki cihat anlayışı, gaza teorisi dedikleri, Allah'ın adını diğer ülkelere, toplumlara duyurmak, ilahi kelimetullahı ön plana çıkarmış. Kimisi meritokrasi diyebileceğimiz, yani Osmanlı'daki sistemin, askeri ve bürokratik sistemin ehliyet ve liyakate dayanan bir sistem olması, yani herhangi bir etnik kökene dayanmayan, yani Osmanlı Türk'tü ama bürokrasindeki birçok önemli kademedeki bürokrat gayri Türk unsurlardı. Hmm. Ama ehliyet ve liyakat bakımından şüphesiz yeterliydiler ya da çok iyiydiler. Meritokrasi yine ön plana çıkartılan noktalardan bir tanesi. Ama yine birçoğunun da ittifakla üzerinde durduğu şey de bu adalet sistemi. Yani devletin adalete ayırmış olduğu merkezi rol diyelim. Bizim de o söylemimizde Büyük Millet Meclisi'nde de arkada yazan adalet mülkün temelidir ifadesiyle güzel bir şekilde yansımış. Ama belki bunu daha iyi bir şekilde açıklayabileceğimiz bir kavram da var. O da daire-i adalet. Yani Osmanlı siyaset felsefesinin merkezinde gördüğümüz adalet kavramını aslında Müslüman düşünürler, ilim adamları bir formül haline getirerek adeta bunu izah etmişler. Az öderseniz bu kavramla devam edelim. Daire-i adalet muhtemelen dinleyicilerimiz de duymuştur. Aslında Osmanlı'nın icat ettiği bir şey de değil. Yani çok daha önceden hem başka medeniyetlerin benzer şekilde adalet yapmış oldukları vurgular var. Ama daha yakın dönemde mesela Nizamül Mülk'ün siyasetnamesi en yakın örnektir Osmanlı öncesinde. Hı hı. Burada görüyoruz. Şimdi bu daire-i adalet aslında birbirini destekleyen birkaç önermeden oluşuyor ve daire şeklinde de çizildiği için o sürekliliği, belki de İslam geleneğindeki o süreklilik ve kemalatı ifade etmek için de daire şeklinde yapılmış olması önemli.
Bunun görseli de var değil mi hocam?
Var. Aslında internette dinleyicilerimiz daire-i adalet diye yazdığında böyle Osmanlıca Türkçesiyle yazılmış daire şeklinde bir ne diyelim resimle mutlaka karşı karşıya gelirler. Hı-hı. Ben onun temel cümlelerini birkaç hemen satırla okumak istiyorum. Adildir, adalettir, mucibi salahı cihan. Yani dünyanın düzeni, kurtuluşunu ve saadetini sağlayan adalettir diyor. Cihan bir bağdır, duvarı devlet. Yani dünyayı eğer bir bahçeye, bağa benzetecek olursak bunun duvarı devlettir diyor. Devletin nazımı şeriattır. Devleti nizam veren, o nizamı kuran Allah'ın kanunudur, şeriattır, hukuktur. Hı hı. Şeriata olamaz hiç haris illa mülk. Yani Allah kanununu ancak saltanat ile korunur, Allah kanunu. Burada da siyasi kurum olarak devlet, mülk yine karşımıza çıkıyor. Mülk zapt eylemez illa leşker. Yani hı hı. otorite, siyasi kurum, kudret ancak ordu ile zapt olunur. Leşkeri, yani askeri, orduyu cem edemez illa mal. Yani biraz daha Türkçeleştirerek bu kısımları ifade etmeye çalışıyorum. Ordu ancak mal ile ayakta kalır. Yani bir sermaye gerekiyor bunun için. Malı cem eyleyen raiyettir. Yani bu malı, refahı, zenginliği ortaya koyacak olan da halktır. Hı-hı. Raiyeti kul eder padişahı aleme adil. Yani halkı idare altına ancak cihan padişahının adaleti alır diyor. Tekrar edecek olursak aslında ne diyor? Devlet bir bahçedir diyor. Bu bahçenin bir çiti, duvarı var. Asker aslında devleti ve içinde yaşayan toplumları iç ve dış tehlikelerden korur. Ama bu orduyu besleyecek bir para lazım, sermaye lazım. Bu da ancak halktan toplanacak vergilerle elde edilir. Halk ise ancak müreffeh olursa bu vergiyi verebilir. Refahın olabilmesi için de kanunların adil ve adil olması gerekir. Bir zulmün olmaması gerekir. Açık ve net olması gerekir. Hmm. Hani bugün diyoruz ya işte hukukunuz şeffaf değilse yabancı yatırımcı gelip ülkenize yatırım yapmıyor. Evet. Hukukunuz net değilse oradaki ticari işler de, ekonomik hayat da çok net ilerlemiyor aslında. Adalet varsa, bir zulüm yoksa hem halkın müreffeh olması daha kolaylaşıyor, hem de aslında raiyeti kul haline getiriyor padişaha. Dolayısıyla bütün bu önermeler, bu okuduğum satırlar birbirini destekleyecek şekilde bir formülüze edilmiş halidir yani, daire-i adalet.
Tüm bu medeniyetin merkezinde adalet vardır.
Aynen öyle. Yani buradan şunu da söyleyebiliriz. Eğer adalet olmazsa işte bütün bu önermelerin hepsi dağılır. Hı-hı. Ya da devlet uzun sürmez.
Evet.
Öyle söyleyelim.
Hocam mutasavvıflar şeriat ve tarikat ilişkisini anlatırlarken şeriatın temel olduğunu, tarikatın da onun çevresini kuşatan, yani böyle bir örnek verilecek olursa cevizle benzetirler. Hı hı. Yani onun içinin şeriat olduğunu, kabuğunun da tarikat olduğunu ifade ederler. Siz daire-i adaletten bahsederken bu yaklaştırma, tabii, bu tanımlama aklıma geldi.
Doğru. Yani şeriat bir defa İslam hukuku demek. Evet. En temel anlamıyla. Hukuk da aslında, şeriat daha çok ne diyelim, asli temel ögeleri belirler. Yani en basit örnek verelim. Diyelim ki günde 5 vakit namaz kılmak farzdır. Hı-hı. Ama tarikata göre sen bunu nafilelerle çok daha fazlasını yapabilirsin gibi. Bu bağlamda tabii adalet hem bu daire-i adalet bağlamında çok merkezi bir rol oynuyor. Bir de bizim bununla ilgili çok önemli geleneğimize yansımış şeyler de var, ifadeler de var. Bizim siyasilerimiz de zaman zaman söylüyor ve benim de hoşuma giden bir ifade: küfr ile abat olunur ama zulm ile abat olunmaz. Hı-hı. Yani burada da aslında zulüm adaletin karşıtı olarak, zıttı olarak burada karşımıza çıkıyor. Yani adil olan bir yönetici Müslüman olmasa bile onun devleti uzun sürebilir, payidar olabilir.
Nuşirevan'dan bahsederler mesela hocam. Hı hı. Tarihte çok adil bir hükümdarmış. Aynen. Ve uzun yıllar hüküm sürmüş.
Aynen. Ama Müslüman olduğu halde eğer bir adaleti gözetmiyorsa ya da zulmediyorsa onun hükmünün de payidar olamayacağı çok açık ve net.
Evet.
Yani bunun bugünkü İslam dünyasına da teşmil etmek mümkün. Adalet Osmanlı'nın olmazsa olmazlarından, merkeze aldığı en önemli kavramlardan bir tanesi. Son bir şey daha söyleyerek bu sorunuzu bitirmiş olayım.
Buyursunlar.
Osmanlı'da hani meritokrasi dedik, ehliyet ve liyakata dayalı bir sistem dedik. Kişinin etnik kökeni ya da kültürü aslında ikincil plana kalıyor. Yani ehliyet, liyakat burada önemli. Dini aidiyeti tabii ki önemli. Ama mesela taşra idaresine bakıyorsunuz. Diyelim ki Osmanlı idaresindeki Suriye bölgesi, işte Bağdat bölgesi, Mısır bölgesi. Bazen bakıyorsunuz valiler babadan oğlu neredeyse göçüyor. Bir sülale oluşmuş orada. Ya da kimisi Kürt kökenli, kimisi Gürcü, Memlük kökenli. Osmanlı bunlara dikkat etmiyor. Kırmızı çizgileri neydi Osmanlı'nın orada? Bir taşrada da olsa, yani bu Erzurum'da olabilir, Konya'da olabilir, Bağdat'ta olabilir. Hı-hı. Adalet sağlanıyor mu? Zulüm var mı? Yani en önemli kırmızı çizgilerden bir tanesidir bu. Asayiş ve güvenlik sağlanıyor mu? İç ve dış tehditlerden bir şekilde halk korunuyor mu? Ve vergi toplanıyor mu? Ya da hazineye aktarılan bir vergi var mı? Bu kırmızı çizgiler eğer burada sorun yoksa, oradaki işte yöneticinin, valinin Kürt olması, Gürcü olması, Memlük olması çok da bir önem arz etmiyor açıkçası. Hı-hı. Adalet ve zulmün olmaması bu noktada kırmızı çizgilerdendi.
Hocam şeyden bahsederlerken, Topkapı Sarayı'nı tanıtırlarken, Topkapı Sarayı'nın en yüksek kulesinin adı Adalet Kulesi.
Aynen.
Bu semboldür aslında.
Semboldür tabii şöyle. Yani gerçeklik payı da var. Ne anlamda? O kuleden aslında İstanbul'un birçok yeri görülüyor. Yani İstanbul'un tepelerinden bir tanesi olması hasebiyle. Yani aynı belki Beyazıt Kulesi gibi. Beyazıt Kulesi'nin de yangın ihbarında kullanıldığını biliyoruz. Eğer toplumda, İstanbul'da, şehirde bir rahatsızlık varsa, bir isyan alameti varsa, bunun bir şekilde görünmesi, bu yüksek yerlerden görünmesi amacıyla yapıldığını biliyoruz. Ama tabii ki o hemen Divan-ı Hümayun'un yanında olması, en önemli kararların verilen yerin yanında olması da ayrıca bir önemi var, manevi önemi var.
Eyvallah. Tabii şimdi bu konuyla ilgili sorulabilecek çok fazla şey var ama dağıtmadan, evet, yargı sistemini konuşalım. Şimdi şey anlatırlar işte, mesela padişahın divana giderken kendinden bir önceki padişahın cenazesinin yıkandığı yerin yanından geçtiğinden falan bahsederler. Hı hı. Hani böylesi bir sistemden bahsediyoruz aslında. Kendini sürekli sigaya çeken, muhasebe eden.
Ya da şeyi de çok, yani dinleyicilerimiz de bir şekilde duymuştu, yani padişahı bile kadı mahkemesine oturtan, evet, birçok örnekler vardı. Evet. Fatih Camii'nin işte inşaatında, evet, bir gayrimüslimle padişahı karşı karşıya getiren durumlar. Bu tür anlatılar ya da gerçek vakalar hem adaletin nasıl işlediğini göstermesi bakımından önemli, hem de bağımsız bir şekilde işlediğini göstermesi bakımından da önemli.
Eyvallah. Peki Osmanlı'da yargı sistemini biraz konuşalım. Hı-hı. Hocam. Osmanlı, evet, yargı sistemi nasıl teşekkül edilmişti?
Yani tabii Osmanlı'da yargı sistemi, adalet sistemi, adli sistem deyince belki ilk akla gelen kişi kadı ve kadı mahkemesidir. Tabii kadı deyince biz ilk etapta aklımıza hakim ve yargıçlar geliyor. Ama Osmanlı'daki kadıların çok daha geniş bir görev alanı ve işlevleri söz konusuydu. Kadılık ve yargıçlık belki de bunlardan sadece bir tanesi. İşte noterlik faaliyetlerinden tutun da belediye başkanı benzeri görevleri vardı.
Şehreminlik sistemi daha sonra ortaya çıkıyor.
Çok daha yeni. Şehrim, yani belediyenin kurulması 1860'lar. 6. Daire Beyoğlu'nda. Tabii buna ne diyelim, benzer çok daha geriye götürülen Hızır Bey ile başlatılan İstanbul Belediye Hizmetleri'nden bahsedilebilir. Ama kadılar bu noktada belediye ile ilgili çok ciddi görevleri var. Pazarların denetlenmesinden loncaların, vakıfların denetlenmesine kadar çok önemli bir kurum. Yani abartısız bir vilayette, Osmanlı'da, Taşra'da validen sonraki en önemli kişi denebilir. Ve bu bakımdan da valiye bağlı olmaması, yani direkt İstanbul'a bağlı olması da onun bağımsız pozisyonunun bir gereğiydi. Çünkü valinin emri altında olsa oradaki ilişkiler biraz daha belki farklılaşabilir. Birazdan onlara da değineceğim. Ama doğrudan merkeze bağlı, hatta direkt merkezle yazışma yetkisine, arz yetkisi denen bir yetkiye sahip. Hatta bazen arşiv belgelerinde şunu görüyoruz. Bazen değil, çok sık bir şekilde görüyoruz. Dinleyicilerimiz de belki bilebilir. Direkt bir bölgedeki kadıya yazılan hükümler var. İşte Kayseri kadısına hükümdür ki diye başlayan ve Divan-ı Hümayun'dan çıkmış önemli belgeler var. Mühimme defterlerinde bunların yani yüzlercesini, binlercesini bulmak mümkün. Bağımsız pozisyonu oldukça önemli. Bazen farklı bir konuya gireceğim ama Osmanlı'daki tımar sistemini ya da toprak ve askeri sistemini batıdaki feodal sistemle karşılaştırır, mukayese eder insanlar. Birçok benzerlik var olduğu gibi birçok farklılık da var. Bu farklılıklardan bir tanesi de mesela adalet sistemiyle ilgili. Avrupa'daki feodal sistemde lord aynı zamanda yargı dağıtan, adalet dağıtan bir figürdür. Hı hı. Ama Osmanlı'da tımarlı sipahilerin hiçbir zaman böyle bir görevi söz konusu değil. Yargı ve kadı her zaman taşra siyasetinden bağımsızdı. Bağımsız bir şekilde hüküm verebiliyordu. Dolayısıyla da valiler için de açıkçası bir kontrol mekanizmasıydı. Valiyi bile merkeze şikayet edebilecek, eğer bir zulüm, bir yanlışlık varsa yetkisi dahilindeydi bu. Bir de belki adalette, yargı sisteminde yozlaşmanın önlenmesi adına kadıların tayinlerinin bir bölgede çok kısa süreli olduğunu görüyoruz. Yani uzun süreli bir görev yapmaları çoğu zaman oranın halkıyla çok hemhal olmak, sıkı fıkı olmak, adaletin dağıtılmasında olumsuzluklara yol açabilir kaygısıyla kadıların genellikle birkaç seneliğine en fazla bir bölgede görev yaptığını, sürekli bir şekilde yerlerinin değiştirildiğini ya da rotasyona tabi tutulduklarını söylemek mümkün.
Hocam bir de şöyle de bir hakikat var. Şimdi araya gideceğiz ama öncesinde bu konuya da temas edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kadılara verilen bu kadar geniş yetkinin şöyle bir kaynağı da var. Yani kadı yanlış hüküm verdiğinde bunun cezasını ahirette kat be kat alacağını biliyor. Bunun farkında değil mi?
Tabii yani bu kolay bir şey değil. Hem şer'i hukuka göre hem örfi hukuka göre hüküm verebiliyorlardı. Ne demek bu? Yani diyelim ki bazı hususlar var ki şeriatta yeri belirlenmiş. Diyelim ki gayrimüslimlerden cizye alınması. Bu şer'i bir meseledir. Dolayısıyla bununla ilgili bir mesele gündeme geldiğinde bakılacak kaynaklar bellidir. Fıkıhla ilgili kaynaklara genellikle bakılır. Ama diyelim ki bir arazi hakkında bir ne diyelim çatışma varsa, anlaşmazlık varsa bununla ilgili bakacağı kaynaklar genellikle kanunnamelerdir. Daha sultanın fermanlarıdır ve buyruklarıdır diyelim. Örfi hukuka giren yerlerdir. Ve bu kararları verirken de kadıların genellikle yanlarında daha önceki dönemlerde kadıların vermiş olduğu örnek davalar vardır. Yani çok yaygın görülen belki davaların benzerlerinden ellerinin altlarında olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bir şeye karar verirken bu kitaplara en azından bakarak, danışarak karar verdikleri söylenebilir.
Ama emsal teşkil etsin diye.
Aynen öyle. Muhtemelen karar verirken çok dikkat ediyorlardı. Mahkeme sürecinin düzgün bir şekilde işlemesi için yine bazı mekanizmaların olduğunu da belki birazdan konuşuruz. Ama tabii ki en genel anlamda bahsedersek kadı İlmiye sınıfının bir mensubuydu. Hı-hı. Yani çok klasik bir eğitimden geçiyor bu insanlar. Bu insanlar Allah korkusu nedir, verdikleri hükmün sonuçlarının neler olacağını az çok biliyorlar. Bu kaygıyla hüküm verirken dikkat ediyorlar diye düşünüyoruz.
Peki hocam, bir ara verelim. Ardından konuya kaldığımız yerden devam edelim. Efendim, kısa bir ara veriyoruz. Ardından tekrar huzurlarınızdayız.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Efendim, tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ebu Bekir Ceylan hocamızla birliktesiniz. Bu programımızda adalet kavramını, Osmanlı'da adalet kavramını ve Osmanlı'da adalet mekanizmasını masaya yatırmaya çalışıyoruz. Kadı sistemi ve yargı sistemi üzerine biraz konuşmuştuk. Tabii kadı sicilleri o dönemde gerçekleşen hadiselerin bugün anlaşılması açısından oldukça önemli. Hı hı. Ve yani daha önceki programlarımızda da konuşmuştuk. Osmanlı yaptığı her şeyi kayıt altına almış ve müthiş bir arşiv sistemi oluşturmuş.
Kesinlikle.
Kadı sicillerinin günümüz için önemi nedir?
Kadı sicilleri bir defa Osmanlı'nın sosyal ve ekonomik tarihi açısından çok önemli. Ve bizatihi halka dayanan bir yönünün olması bakımından belki de emsalsiz, yani çok kıymetli. Şöyle bir durum söz konusu. Mesela Osmanlı Devleti'nin arşivine girdiğinizde, işte bugün Kağıthane'de, Sadavat'ta bir konuyu araştırdığınızda siz bulduğunuz belgelerde daha çok devletin perspektifini görüyorsunuz. Hmm. Yani Divan-ı Hümayun ne demiş, işte vali ne demiş, efendime söyleyeyim, devletin perspektifini görüyorsunuz. Orada halkın ne düşündüğünü çok kolay kolay bulamayabilirsiniz. Ama işte diyelim ki Safranbolu'daki kadı mahkemesine gelmiş bir husus size her şeyi bütün çıplaklığıyla gösteriyor. Hı-hı. Yani insanlar birbirleriyle nasıl yaşıyordu, nasıl alışveriş yapıyorlardı, borç mu veriyorlardı, Müslüm gayrimüslim ilişkileri nasıldı? Çok daha renkli, çok daha zevkli ve insana temas eden yönü var. Dolayısıyla sosyal tarih açısından, kültür tarihi, ekonomik tarih açısından çok kıymetli kaynaklar. Ve ifade ettiğiniz gibi Osmanlı bunları çok iyi muhafaza etmiş ve günümüze ulaşan binlerce, on binlerce ciltlik kadı sicilleri söz konusu. Sadece İstanbul için 10.000'den fazla cilt kadı sicili söz konusu. Yani yaklaşık her bir sicil 100 sayfa civarında. Hmm. 10.000 çarpı 100 ve her sayfada da yaklaşık 4-5 mahkeme özeti var.
Yani 1 milyondan fazla.
Aynen.
Mahkeme.
Ve bu sadece İstanbul için. Hı-hı. Düşünün. Yani İstanbul'da özellikle 4 bölge, yani bir tarihi Suriçi dediğimiz tarihi İstanbul, bir de onun dışında Galata, Üsküdar ve Eyüp, Bilad-ı Selase diye geçen yerler için ayrıca tutulan şeyler var. Ha, bu arada şeyi söylemeyi unuttuk. Aslında kadı ismi kaza ile alakalı. Yani kaza hem Arapça hüküm vermekle alakalı bir şey ama kadılar kazalara atanırlardı.
Kaz asker kavramıyla
oradan geliyor.
Evet.
Kadı asker aslında biz işte hızlı söylene kaz asker olmuş. Osmanlı yargı sisteminde iki tane kaz asker var. Rumeli kaz askeri, Anadolu kaz askeri. Yani Rumeli batı bölgelerindeki kadılar Rumeli kaz askerine bağlı. Daha doğu vilayetlerindekiler Anadolu kaz askerine bağlı. İki kaz askerin üstünde de Şeyhülislam var. Ama hepsi ilmiye sınıfından geliyor. Bu açıdan önemli. Yani kadıların tayin olduğu bölgeye biz kaza diyoruz.
Evet.
İdari hiyerarşi olarak onu ifade etmek istedim. Bu sicillere dönecek olursak, yani bir, sadece İstanbul için 10.000'den fazla sicil olduğunu söyledik. İstanbul dışındaki şehirler, taşra için de bir 10.000 kadar sicilden bahsediliyor. Ve bugün mesela İslam Araştırmaları Merkezi, İSAM, bir sicil projesi yaptı ve hatta projenin ötesinde bugün Osmanlı, yani Türkiye Devleti toprakları dışında kalan eski Osmanlı coğrafyasındaki sicilleri de toplamaya çalıştı. Ne gibi? Suriye'deki, Kudüs'teki, Kırım'daki, Bulgaristan'daki sicilleri de büyük oranda getirdiler. Her bölgeninki tabii mevcut değil. Yani mesela Bağdat sicilleri şu an elimizde yok. Hı. Muhtemelen savaşlarda tahrip oldu ya da bilemiyoruz. Belki 10 sene sonra batıda bir yerde müzayedelerde de çıkabilir. Ama İslam bu 2010 yılındaki İstanbul Avrupa Kültür Başkenti projesi kapsamında o zaman 40 cilt yayınlamıştı. Şu anda 100 cildin üzerine çıktı bu yayınlanan sicil. Bunlar örnek olarak neşredilmiş, günümüz Türkçesine kazandırılmış eserler ve gerçekten çok çok renkli. Bir tanesi benim masamın başında durur üniversite ofisimde. Ara ara böyle birkaç böyle sayfa okuyarak şey yaparım.
Ne yaşanmış değil mi hocam? Yani aynen. Kayıt altına alınan
bu
çok önemli hadiseler var.
Mesela bir numaralı Üsküdar siciliydi. 1500'lerdeki. Mesela benim orada çok dikkatimi çeken şey şuydu. O kadar çok kaçak köle kayıtları var ki. 1500'ler İstanbul'undan bahsediyorum.
Köle ticareti mi yapılıyor?
Ticareti demeyelim de bir şekilde kölelik var. Hmm. Ama beni asıl şaşırtan şey şu. Kölelerin büyük oranda Doğu Avrupa kökenli ve Rus kökenli olması. Slav kökenli olması. Yani biz böyle köle deyince daha çok Afrika falan aklımıza geliyor. Ama Afrika evet çok büyük bir köle pazarı. Ama aynı zamanda iki önemli köle pazarı daha var. Bunlardan bir tanesi Kafkaslar. Gürcüler, efendime söyleyeyim Çerkezler vesaire genelde insan karakterleri bakımından çok ne diyelim itaatkar ve bürokrasiye kolay adapte edilen memlük denen sınıfı oluşturuyorlar genellikle. Köle bugünkü anlamda kullanılmıyor memlükler tabii. Ama 1500'ler İstanbul'unda o kadar çok Slav kökenli, yani bakıyorsunuz bunların arasında Boşnakı da var, Sırpı da var, Hırvatı da var, başka uluslardan da var. Slavlar arasında bu kadar çok mesela köle çıkması benim o kadı sicillerinde öğrendiğim bir şeydi. Hı-hı. Ama bunlar o kadar böyle zengin muhtevaya sahip ki kısaca onu da ifade ederek ben sorunuza cevap vermiş olayım. Hı-hı. En önemlisi bir defa hukuki ihtilaflar içermesi. Ama insanlar hangi konularda anlaşmazlığa düşmüşlerdi? Yani basit bir diyelim ki adi yaralama, katil meselesi vesaire mi? Yoksa başka ödünç alıp vermeler, borç para vermeler, kefaletler, vekaletler, noter işlemleri, vakıflarla ilgili senetleri burada görüyoruz. Belediyecilikle ilgili işlemleri burada görüyoruz. Pazarda satılan ürünlerin fiyatlarının narh dediğimiz işte listelerini burada görüyoruz. Dolayısıyla bir şekilde esnaf, zanaatkar ya da üretim süreçleriyle de ilgili birçok belgeyi burada görüyoruz. Tabii ki miras, mal paylaşımları, insanlar öldükten sonra geride bıraktıkları tereke dedikleri kayıtlar. Bunlar da çok ilginç. Yani sıradan biri Osmanlı vatandaşı öldüğünde geride ne bırakmış?
Evet.
İşte görüyorsun bir diyor yorgan diyor, iki kapkacak diyor falan. Böyle çok basit şeyler ama o maddi kültürü göstermesi bakımından önemli. Evlenme ve boşanmalar, yani medeni hukukla ilgili hususlar yine burada karşımıza çıkıyor. Kamu binalarının imarı, tamiri gibi birçok şeyi aslında burada görüyoruz. O açıdan günümüzde internet ortamında da mevcut. Dinleyicilerimizden ilgi duyanlar varsa çok kolay bir şekilde erişip okumaları mümkün bunları.
Eyvallah. Şimdi bugünkü yargıçlarla ve savcılarla ne gibi farklar var? Bunu soracağım ama öncesinde az önce kölelerden bahsettiniz. Hı hı. 16. yüzyılda. Bir de şey var hocam, yani o dönemde 1700-1600'lerde 17. yüzyılda Murat Reis'in İzlanda seferi var malumunuz. Hı hı. İzlanda'dan bir kısım insanları köle olarak getirip Osmanlı coğrafyasında da bu şekilde dağıtılmasını sağlamış. Böyle bir hadise de yaşanmış yani.
Tabii ki köleliğin en önemli kaynaklarından bir tanesi savaşta alınan esirler.
Evet.
Yani İslam hukukuna göre de bu uygulanabilir bir şey. Sıklıkla savaş esirleriyle köleler arasında bir ciddi ilişki olduğunu söyleyebiliriz. Hı-hı. Zaman zaman karşımıza soruyor öğrencilerden de bu İzlanda seferi, Osmanlı İzlanda'ya gitmiş hocam falan gibi. Aslında bu büyük oranda o Akdeniz coğrafyasında faaliyet gösteren Korsan Osmanlı denizcilerinin yapmış olduğu faaliyetler kapsamında değerlendirilmeli. Yani biz bugün,
yani sistematik bir sefer yok.
Benim kanaatim o yönde. Yani devlet merkezli yapılmış merkezi bir operasyondan, askeri operasyondan ziyade Batı Akdeniz bölgesindeki korsanların yani korsanlıkla denizcilik arasında çok ince çizgi var. Yani bunu altını çizerek söylemek istiyorum. Bu bağlamda değerlendirilmeli. Yani biz bugün korsan deyince illegal bir şey, işte kötü bir şey falan diye aklımıza geliyor ama o açık denizlerde bütün devletlerin yaptığı işler denizcilerin böyle işliyordu açıkçası. Bu bir nüfuz alanı oluşturmakla alakalı. Karşı taraftan senin otoriteni kabul ediyorsa haraç almakla alakalı ya da savaşıp esir almakla alakalı bir durum aslında.
Eyvallah. Hocam bugün hakimler ve savcılar adalet sisteminin temelini oluşturuyorlar. Yani Osmanlı'da kadı da adalet sisteminin temelini oluşturuyordu. Kadı oluşturuyordu daha doğrusu. Osmanlı'daki kadılarla bugünkü hukuk sistemi içerisinde görev yapan hakimler ve savcılar arasında ne gibi temel farklılıklar vardı?
Yani kısmen ifade etmeye çalıştım aslında. Bir, görev alanları bugünkü hakimlerin çok daha dar. Yani sadece adli işler, yargılama süreci biraz daha onların yetki alanları içerisinde gözüküyor. Belki kadının yaptığı bir sürü işten bir tanesi buydu. Yani bugün ayrı bir noter kurumu var. İşte gidiyorsunuz, belli şeyleri kaydettiriyorsunuz. Osmanlı'da da bu böyleydi. Adam diyor ki işte Ahmet bin Mehmet benim vekilimdir şu konuda ya da ben bunu şu iş için kefil kıldım diyor, kaydettiriyor. Falancaya borç para verdim diyor, kaydettiriyor. Yani bu kayıt altına alma süreçlerini, herhangi bir anlaşmazlık yok burada. Yani illaki bir dava meselesi olmadan da insanlar kadı mahkemesine geliyor. Sırf belli şeyleri kayıt altına aldırabilmek için. Yani yarın bir gün adama şu kadar borç para verdim, adam itiraz ederse ne yapar? Kadı mahkemesine kaydettiriyor bunu. Bu tür şeyleri önemli. Narh sisteminden bahsettik. Yani pazarda satılan işte etin, temel gıda ürünlerinin bir üst fiyatı vardı ve bunlar kadı mahkemelerinde kayıt altına alınırdı. Muhtesipler bunları kontrol ederdi. Uymayanlar varsa bir şekilde kadı mahkemesine gelirdi. Ya da belediyecilik faaliyetini düşün. Yani adam diyor ki bunun çok örnekleri var mahkemelerde, o yüzden zikretmek istedim. İşte diyor, komşum diyor Ahmet diyor işte diyor evini inşa ederken yükseltti ve benim diyor önümü kapattı diyor. Yani bu tür güneşi kapatmadan tut da imar ve komşuluk hakları ile ilgili çok daha belediyeciliği ilgilendiren alanların da aslında bunların görev sahasına girdiğini görüyoruz. Tekrar ediyorum. Yani şer'i hukukla ilgili de, örfi hukukla ilgili de bunlar karar verebiliyordu kadılar. Ve vakıflar, mesela vakıf yönetimlerini kadılar teftiş ediyor. Vakıfların bir mütevellisi var. Senedine uygun mu hareket etmiş, gelir giderleri nasıl paylaştırılmış, bunların hepsi yine kadıların kontrolünden geçiyor.
Bu daha sonra şer'iye ve efkaf vekaleti olacak değil mi?
Şer'iye ve evkaf vekaleti bu vakıflarla ilgili olacak. Kadılarla ilgili değil.
Evet. Yani evet, kadının yani yaptığı, üstlendiği bu görevi şer'i ve evkaf vekaleti.
Doğru. Daha merkezi bir sisteme bağlanacak. Ve 2. Mahmut döneminde ilk etapta evkaf nezaretine dönüştürülecek. Çünkü önceki haftalarda da konuşmuştuk Osmanlı'nın bir vakıf cenneti olduğunu vesaire. Ve vakfın ayrı bir hukuku var.
Evet.
İslam hukukunda da. Ama en genel anlamıyla kadılar gerçekten çok geniş bir yetkiye sahip. Validen sonra gelen önemli protokoldeki ikinci isim diyebiliriz. Ve bizim söylemlerimizde bile çok ne diyeyim, değil mi? Kadı önemlidir. Kadı kızı olmak vesaire gibi, kadı öyle sıradan bir memur değildi yani. Onu zikretmek lazım.
Evet. Bir de müftü meselesi var. Yani müftülük diye ayrı bir müessese var. Kadılık müessesesinin yanında. Müftüye de insanlar fetva sormaya gidiyorlar. Dini bir takım hususlarla ilgili. Hatta bazen dinin sadece ibadet kısmı ile ilgili de değil, dinin hayata temas eden kısımları ile ilgili de fetva sormaya gidiyorlar.
Doğru.
Kadıyla müftü ilişkisi ve bu ikisi arasındaki fark neydi hocam?
Dediğiniz gibi bugün müftü ve fetva deyince insanların aklına ilk etapta dini hususlar geliyor işte. İşte Ramazan'da oruçla ilgili bir sürü fetvalar gündeme gelir değil mi?
Evet.
Ama bu sadece dini meselelerle sınırlı bir şey değil. Müftünün verdiği fetvalar çok daha dünyevi konularda olabilir. Başka ne diyelim, hatta örfi hukukun içerisine giren konularla da ilgili müftülerin fetva verebildiklerini görüyoruz. Kadı ile müftü arasındaki en önemli fark aslında müftülük kurumunun kadılık kurumuna göre çok kurumsallaşmış olmaması.
Hı hı.
Yani mesela çok erken tarihten itibaren kazalara kadılar tayin edildiğini görürsünüz. Kadı validen sonra ikinci pozisyonda dedik ama müftü için aynı şeyi görmüyoruz. Müftünün birçok yerde mesela gönüllü insanlar tarafından yapıldığını bu ya da fetva verme işlemini yapıldığını görüyorsunuz. Yani burada hala bile belki Anadolu'da, Doğu'da geçerli olabilir bu. Nedir? Kanaat önderine gidip fetva soran insanlar var. Öyle
evet.
Değil mi? Bir ne diyelim, ilmine güvendikleri insana gidip fetva alıyorlar. Ama bu insanın herhangi bir pozisyonu yok devlet kademesinde. Müftülerin biraz daha hiyerarşide ya da devlet ne diyelim, mekanizması içerisindeki rolleri 16. yüzyılda biraz yükseliyor.
Hı hı.
Yani 16. yüzyılda biz önemli Şeyhülislamlar görüyoruz. Zembilli Ali Efendi gibi, Ebu Suud gibi. O dönemde müftülük teşkilatı, Şeyhülislamlık teşkilatı da biraz öne çıkıyor. Ama kadı ile müftü arasında çok ciddi farklar var. Özellikle kadının verdiği hükümlerin bağlayıcı olması, fetvanın ise daha çok insanın vicdanına kalması ya da bağlayıcılık yönünün olmaması burada önemli. Yani kadının önüne gelen bir husus bir vakadır. Yaşanmış bir olaydır. Diyelim ki işte Ahmet'le Mehmet birbirini bıçaklamış olabilir, mahkemeye gelir. Ya da borç vermiştir, geri ödemiyordur, mahkemeye gelebilir. Bunlar tamamen yaşanmış gerçek olaylardır. Ve kadı bu hususta bir hüküm verdiği zaman, diyelim ki bir bıçaklama olmuş, ötekine ceza verecek.
Hı-hı.
Bunun uygulanma zorunluluğu vardır.
Bağlayıcıdır.
Bağlayıcıdır. Hı-hı. Ve diyelim ki cezaya çarptırılacaksa subaşı bugünkü kolluk gücüyle bu cezanın uygulanmasını sağlar. Ama fetvada böyle bir durum söz konusu değil. Yani ilmine güvendiğiniz bir insana gidip bir konuda görüş isteyebilirsiniz. Ama müftünün verdiği cevap genele şu anlamda sizi bağlar.
Hı hı.
Yani bu bir dini hususta olabileceği gibi diyelim ki bir mirasın paylaşımı ile ilgili de olabilir. Müftü fetvasını verdiğinde siz bunu vicdanınıza uygun buluyor ve uygulayabiliyorsanız uygularsınız ama uygulamadığınız takdirde bu konuda size yaptırım yapacak bir ceza mekanizması söz konusu değil.
Hı hı.
Ve bir de eğer dinleyicilerimiz de fetva metinlerini okursa Osmanlı'daki ya da daha önceki dönemlerde genelde fetva metinleri bir kurgudan oluşur. Yani kadı mahkemesindeki gibi gerçek olaylar değil. Hep zaten fetvalardaki kullanılan isimler bile bellidir.
Hı hı.
Amr, Hint,
Zeyd.
Zeynep, Zeyd gibi isimler vardır. Ve Amr şöyle şöyle yapsa, Hint de böyle böyle yapsa hükmü nedir gibi sorular da olur. Ve çoğu zaman cevapları da çok kısadır. El cevap caizdir, el cevap olur, olmaz, Allahu Alem gibi. Dolayısıyla fetvanın soru kısmının şekillendirilmesi çok kritiktir, çok önemlidir. Bazen soruyu öyle bir sorarsınız ki alacağınız cevap aşağı yukarı bellidir gibi. Hı-hı. Bu kısımlar önemli ama fetvanın dediğim gibi uygulamada bir yaptırımı söz konusu değil ama kurgu evrensel olduğu için, senaryo olduğu için aynı bağlama, aynı örneğe uyan bir durum olduğunda bu fetva diğerlerine de uygulanabilir.
Hı-hı.
Ne gibi? Diyelim ki mirasla ilgili bir fetva veriyorsa bu işte 16. yüzyılı Kayseri'sindeki bir vatandaş için de geçerli olabilir. 20. yüzyıldaki Erzurum'daki bir vatandaş için de geçerli olabilir. Soru ve bağlam aynıysa uygulanır. Ama kadının verdiği hüküm başka hiçbir durum için uygulanamaz.
Hı-hı.
Her bir durum tekildir.
Ayrıca
değerlendirilmesi gerekir.
Son iki dakikamız hocam.
O zaman şunu söyleyelim. Bu farklılıkları söyledik ama kadı sicillerinde gördüğümüz çok ilginç bir durum da var. Mahkemeye geldiğinde elinde fetva metniyle davasını destekleyebilen birçok insanın davayı kazandığını görüyoruz.
Aslında destekleyici unsur olarak değerlendirilmeli.
Aynen öyle. Yani eğer mahkemeye gelen işte davalılardan bir tanesi durumunu bir fetva ile destekliyor ise, müftüden aldığı bir fetva varsa bu konuda ve davadaki duruma bağlama uygun bir fetva ise çoğu zaman mahkemeyi kazandığını görürüz. Yani bu fetvanın mahkemede önemsendiğini bir defa göstermesi bakımından önemli. Bir diğer husus da şu, ben Osmanlı'da müftülerin önemli bir rol oynadığını düşünüyorum. O da şundan dolayı, her anlaşmazlığın kadı mahkemesine gelmesini engelliyor. Yani bugün bizim ombudsman dediğimiz ara buluculuk ya da sulh müessesesi oldukça önemli. Taraflar eğer uzlaşabilirse durumlarını mahkemeye taşımadan da bir çözüme kavuşturabilirler. Kadı mahkemesinden önce insanların müftüye gidip danışmaları, fetva istemelerini sağlayacak aslında bir saik de var. Nedir o? Kadı mahkemesinin nispeten ücretli olması. Yani diyelim ki bir miras davasıysa belli bir yüzde harç ödeniyor. Oradaki kadının, katiplerin vesaire aslında maişetleri ödenen bu harçlardan karşılanmış oluyor. Ama müftüler genellikle diyelim ki adam medresede müderris ama aynı zamanda fetva veriyordur.
Evet.
Camide imamdır belki, aynı zamanda fetva veriyordur. Başvuran kişiler de herhangi bir ücret ödemeden çoğu zaman bu fetvayı aldıkları için mahkeme ya da kadının önüne gelmeden hukuki meselelerini ya da şer'i meselelerini çözme imkanına sahip oluyorlardı. Bu tabii ki önemli bir ön merhale ya da ön aşam olarak görülebilir.
Eyvallah hocam. Programımızın sonuna geldik.
Evet. Yani aslında çok ne diyelim zengin önemli bir konu.
Evet.
Adalet.
Yani bunu belki bir programda belki konuşabiliriz. Çünkü yani Osmanlı İmparatorluğunun Devleti Aliye'nin tarih sahnesinden çekilmesiyle adalet sisteminin bozulması arasındaki ilişkiyi belki başlı başına bir konu olarak konuşulabilir.
Evet. Belki de mevcut Türkçe'ye çevrilmiş kadı sicillerinden ilginç örnekleri bir ara getirir, paylaşırız inşallah.
İnşallah. Çok teşekkür ederim. Keyifli bir söyleşi oldu.
Ben teşekkür ediyorum.
Eyvallah hocam. Efendim bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi değerli hocamız Doçent Doktor Ebu Bekir Ceylan'la birlikteydiniz. Programımızda Osmanlı'da adalet sistemini ve adalet mekanizmasını masaya yatırdık. Önümüzdeki hafta inşallah tekrar huzurlarınızda olmayı umuyoruz efendim. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyoruz.